Ayrım 60, sayfa 512. Şasa ne Veltevreden'e dönmüş ne de Tara'yı görmüştü. Blaine'le birlikte kayıp silahları öğrenip Rapid'le döndüklerinden beri hemde. Bu süre içinde polis merkezinden hiç ayrılmamıştı. Polis kantininden karnını doyuruyor, oradaki geçici yatakhanede yatıp kalkıyordu. Bütün zamanını düzenlenecek polis harekatının hazırlıklarına vermekteydi. Yalnız Cape eyaletinde yaklaşık 150 kişi tutuklanacaktı. Her birinin tutuklanma emri hazırlanıyor, nerede bulunacakları saptanıyor, polis elemanları görevlendiriliyordu. Pazar günü özellikle seçilmişti. Sanıkların hemen hepsi dindar adamlardı. Hollanda Reform Kilisesi'ne bağlıydılar. O sabah mutlaka ayine gideceklerdi. Nerede bulunacakları kolay tahmin ediliyordu. Büyük ihtimalle durumu bilmiyor olacaklardı. Kendilerini ayine kaptırmış durumda olacaklar, tutuklayan polislere karşı koymaya hazırlıklı olmayacaklardı. Cuma günü öğlende Şasa büyük babasının ertesi günkü doğum günü pikniğini hatırladı. Operasyon odasından Veltevreden'e, Senten'e telefon etti. Ah hayatım, bu çok kötü haber. Sir Gary çok üzülecek. Geldiğinden beri her gün seni soruyor. Seni görmeyi hepimiz öyle hevesle bekliyorduk ki. Üzgünüm Mater. Kaçıp bize katılamaz mısın? Bir saat bile mi? İmkanı yok, inan bana Mater. Ben de herkes kadar üzgünüm. Daha birlikte gelmek zorunda değilsin Şasa. Yola çıkmadan Veltevre'den de bizimle bir kadeh şampanya iç yeter. Hemen yerine döner, o önemli işin neyse onu yaparsın. Hatırım için canım, bir denemez misin? Oğlunun kararsız olduğunu hissetti. Blaine ile Mareşal Smuts da burada olacaklar. İkisi de söz verdiler. Saat 8'de gelirsen büyük babanın doğum gününü kutlar, 8.30 olmadan tekrar yola çıkarsın. Eh pekala mater diyerek teslim oldu genç adam. Telefona sırıttı. Hep galip gelmek canını sıkmıyor mu artık senin? Dayanmayı öğrendim canım diyerek güldü annesi. Yarına görüşürüz. Yarına. Seni seviyorum tatlım. Ben de seni seviyorum mater. Telefonu kapadı. Ona teslim olduğu için kendini suçlu hissetti. Tam Tara'yı arayıp ona piknikte kavalyelik edemeyeceğini söyleyeceği sırada bir çavuş içeriye girdi. Üsteğmen Courtney, size bir telefon. Kimmiş? Söylemedi, bir kadın. Şasa gülümseyerek öteki telefona yürüdü. Tara zihnini okuyup daha önce davranmış olmalıydı. Alo, sen misin Tara? Dedi ağızlığa. Sessizlik. Yalnızca birinin hızlı hızlı soluması duyuluyordu. Şasa'nın sinirleri gerildi. Sesini kıstı. Dostça çıkarmaya çalışarak Afrikaner dilinde konuştu. Ben Üsteğmen Courtney. Siz daha önce konuştuğum bayan mısınız? Ya benim. Şasa sesi tanımıştı. Genç, telaşlı ve korku dolu. Size çok minnettarım. Verdiğiniz bilgi pek çok hayat kurtardı. Masum insanların hayatını. Gazetelerde silahlar hakkında bir şey görmedim diye mırıldandı kadın. Yaptığınızdan gurur duymanız gerekir. Sonra bir ilhamla ekledi. Çok kişi ölecekti. Belki kadınlar ve küçük çocuklar bile. Küçük çocuklar sözü kadına karar verdirdi. Birden patladı. Daha büyük bir tehlike var. Korkunç bir şey planlıyorlar. Beyaz kılıç yapacak onu. Yakında, çok yakında. Bu hareketin işaret olacağını kendisi söylüyordu, duydum. Ülkeyi alt üst edecek bir şey. Bana ne olduğunu söyleyebilir misiniz diye sordu Şasa. Kadını korkutmamak için sesini sakin çıkarmaya çalışıyordu. Nedir planladığı? Bilmiyorum, yalnız çok yakında olduğunu biliyorum. Ne olduğunu öğrenebilir misiniz? Emin değilim, denerim. Herkesin iyiliği için, kadınların, çocukların iyiliği için uğraşıp bulun ne olduğunu. Evet, uğraşacağım. Ben burada, bu telefonda olacağım. Sonra birden Senten'e verdiği sözü hatırladı. Ya da şu ikinci numarada. Kadına Veltevreden'in numarasını verdi. Önce burayı arayın, yoksam ötekini arayın. Anlıyorum. Bana Beyaz Kılıç'ın kim olduğunu söyleyebilir misiniz? Hesaplı bir rizikoya girmişti. Asıl adını biliyor musunuz? Çıt sesi hemen duyuldu, hat kesildi. Kadın telefonu kapatmıştı. Şasa kulaklığı kulağından indirirken düşünüyordu. Bu son soru korkutmuştu kadını. Canının çok sıkıldığını hissetti. Ülkeyi alt üst edecek bir şey. Kadının bu sözlerini zihninden uzaklaştıramıyordu. İçinde felaket önsezileri kol gezmekteydi. Manfred, Deval yolundan sakin bir hızla ilerleyip üniversite binalarını geçti. Saat gece yarısından sonraydı. Sokaklarda birkaç cuma gecesi sarhoşundan başka kimse kalmamıştı. Manfred'in sürmekte olduğu araba dikkati çekmeyen küçük bir Morris'ti. Tüfek de bagajda bir brandanın altındaydı. Manfred, demiryolu işçilerinin mavi tulumundan giymiş, üzerine kalın bir balıkçı kazağı bir de palto geçirmişti. Gündüz vakti elinde tüfekle dağda görülmemek için şimdiden saklanabileceği bir yer bulmalıydı. Hafta sonlarında Masa Dağı'nın yamaçları otostopçular, dağcılar, kuş meraklıları, izciler ve sevgililerden geçilmezdi. Ormancılık istasyonunu geçti, Rhodes Caddesi'ne saptı, sonra Kristenbohm Botanik Bahçelerinin önünden ilerledi. Yol, yıldızların altında karanlık ormanlara doğru kıvrılıyordu. Konstantia Neck geçidine varmadan yavaşladı, dikiz aynasından bakıp kimsenin kendisini izlemediğinden emin oldu. Sonra farlarını söndürüp hızla orman yoluna daldı. Arabayı yürüme hızında sürüyordu. Sonunda orman alanının kapısına vardı, durdu. İnip demir kapıya yürüdü. Cebinden çıkardığı anahtarla kilidi denedi. Roelf vermişti bu anahtarı ona. Orman bekçisinin kendi arkadaşı olduğu konusunda da güvence vermişti. Kilit kolaylıkla döndü. Manfred arabayı geçirdi, sonra kapıyı tekrar kapadı. Asma kilidi taktı ama kilitlemedi. Orman alanının dibindeydi. Yavaşça yokuştan yukarıya sürdü arabayı. Birkaç keskin virajı döndü. Bir mil daha uzakta, doruğun tam dibinde Morris'i dar bir patikaya soktu. Gezinti yapanların kolayca göremeyeceği biçimde sakladı. Bagajdan mouse'i aldı, hafif brandaya dikkatle sardı, arabanın kapılarını kilitledi, tüfeği omzuna vurup patikadan yaya olarak tırmanmaya başladı. Fenerini mümkün olduğu kadar seyrek kullanıyordu. Kullandığı zaman da ışığı vücuduyla gölgelemeye özen göstermekteydi. 20 dakika sonra Skeleton Gorge'ye tırmanan patikayı gördü. Fenerini oradaki kare beton blok üzerinde gezdirdi, yazıyı okudu. Smuts yolu. Beton blok, işaret taşından çok mezar taşına benziyordu. Üzerindeki ismin uygunluğuna için için gülümsedi Manfred. Yaşlı general bu patikayı doruğa tırmanan yollar arasında en ünlüsü haline getirmişti. Manfred hızla tırmandı, durup dinlenmedi. Skeleton doruğuna doğru 1200 fitte Breakfast kayası vardı. Orada bir an durup arkasına baktı. Ta aşağıda Konstantinia Vadisi gecenin karanlığında yatıyor, yalnız yıldız ışıklarıyla belli belirsiz aydınlanıyordu. Oraya arkasını dönüp son hazırlıklarına başladı. 2 gün önce keşfe gelmişti buralara. Ateş edeceği yeri, menzili hep hesaplamıştı. Mevkiine geçti. 2 kaya arasındaki bir boşluktu. Seyrek orman bitkileri vardı. Brandayı boşluğa serdi, üzerine uzandı. Dal ve yapraklardan altına yumuşak bir şilte yapmıştı. Kıpırdayıp nişan alma pozuna geçti. Mauser'in kabzasını yanağına dayayıp 250 metre ilerideki doruğu aşarak inen yolun tepesine nişan aldı. Zeiss merceği ona çalıların dallarını bile birer birer gösteriyordu. Silahı brandanın üzerine bıraktı, anında kullanmaya hazır durumda. Paltosunun yakasını kulaklarına doğru çekti, kıvrılıp yattı. Uzun bir bekleyiş olacaktı. Vakit geçirmek için kendisini buraya getiren planları tekrar gözden geçirdi. Büyük ihtimalle yarın sabah saat 10.30 dolaylarında avı kendi adını taşıyan patikadan karşı doruğa tırmanacak, doruğu aşıp Zeiss'in görüş alanına girecekti. Jean Christian Smuts'ın dosyası Berlin'de Abwehr tarafından dikkatle hazırlanmıştı. Manfred de ezbere bilecek kadar incelemişti o dosyayı. 10 yıldan beri her yılın bugününde eski bir arkadaşıyla bu randevuya geliyordu. Şimdi ulusun kaderi bu sefer de gelmesine bağlıydı. Şasa arabayı Andrait kapısından sokup eve doğru yürüdü. Veltevreden'in önüne bir düzine kadar araba park etmişti. Blaine'in Bentley'i de onların arasındaydı. Şasa da Jaguar'ı oraya bıraktı, saatine baktı, 8'i 10 geçiyordu. Geç kalmıştı, annesi homurdanacaktı. Randevulara vaktinde gelmeye pek önem verirdi. Senten yemek salonundaki uzun masanın başından fırlayıp onu kapıda kucaklamaya koşarak oğlunu bir kere daha şaşırttı. 20 kişilik grup Veltevreden'in ün salmış kahvaltılarından birine oturmuşlardı. Büfenin üzeri gümüş tabaklardaki çeşitli yiyeceklerle doluydu. Hizmetkarlar uzun beyaz entarileri, kırmızı fesleriyle şasayı görür görmez sırıttılar. Masadaki konuklardan da sevinç sesleri yükseldi. Hepsi oradaydı. Şasa'nın sevdiği herkes. Büyük baba Gary uzun masanın başındaydı. Yanında Anna oturuyordu. Kırmızı suratı dost bir bulldog gibi sırıtmaktaydı. Blaine, Tara, hele Tara ilkbahar sabahları kadar güzeldi. Mati de çilli suratı havuç rengi saçlarıyla oradaydı. Aobaas vardı ve tabii Mater. Tek eksik David'ti. Şasa her birini gülerek, kucaklayarak selamladı. Tara'nın yanağını hafifçe öptüğünde konuklar ıslıklar çalıp tezahürat yaptılar. Büyük baba geri ayağa kalkıp hediyesini torunundan aldı, kağıdını açtı. İçinden Burşel'in seyahatlerinin ilk baskısı çıkınca sevinçle bağırdı. Şasa, Aobaas'ın elini saygıyla sıktı. Başbakan, "İyi iş çıkarıyorsun delikanlı" deyince çok sevindi. Son olarak Blaine'le kısaca konuştu, büfeden tabağını doldurdu, Tara ile Mater'in arasındaki sandalyeye yerleşti. Şampanyadan almadı. "Bugün çalışmam gerek" dedi. Bir yandan neşeli sohbete katılırken bir yandan masanın altında Tara'nın ayağıyla oynayıp duruyordu. Çok geçmeden herkes ayağa kalktı, kadınlar paltolarını almaya gittiler. Erkekler çıkıp arabalarına yürüdüler, halıların piknik sepetlerinin yüklenmiş olup olmadığını bir kere daha kontrol ettiler. Büyük baba geri, "Bizimle gelemediğine üzüldüm Şasa" dedi. "Biraz sohbet ederiz diye umuyordum ama işinin ne kadar önemli olduğunu Blaine'den duydum. Yarın akşam buraya dönmeye çalışırım. O zamana kadar iş yer yoluna girer herhalde. İkimiz biraz baş başa vakit geçirmeden Natal'a dönecek değilim. Courtney adını sürdürecek olan sensin. Benim tek torunumsun." Şasa bu bilge ve iyi yürekli ihtiyara karşı sevgisinin kabardığını hissetti. İkisi de şanssız olaylar sonucu sakatlanmışlardı. Sir Gary'nin bacağı, Şasa'nın gözü. Bu durum aralarında daha da yakın bir bağ oluşmasına neden olmuştu. "Yıllardır Tonis Kral'a gelip sizi ve Anna'yı ziyaret edemedim" diye patladı birden Şasa. "Gelip sizinle 2 hafta kadar kalabilir miyim?" "Hiçbir şeye bu kadar sevinmem" diyerek onu kucakladı Sir Gary. O sırada Mareşal Smuts yaklaştı. "Hala çene mi çalıyorsun Gary? Hiç bitmez mi senin söyleyeceklerin? Yürü artık. Koskoca bir dağa tırmanacağız. Tepeye son varan ceza olarak huzur evine yollanacak." İki eski dost birbirlerine gülümsedi. Kardeştiler sanki. İkisi de incecik, ufak tefek, ikisi de keçi sakallı, tepelerinde biçimi bozulmuş birer şapka. "İleri" diyerek bastonunu havaya kaldırdı Sir Gary. Mareşal'in koluna girdi, onu Senten'in sarı daimlerine götürdü. Daimler konvoyun başına geçti. Onu Blaine'in Bentley'i izliyordu. Tara önünden geçerken Şasa'ya öpücük yolladı. Şasa, Veltevreden'in kapısında duruyordu. Onlar gidince başlayan sessizlikte yapayalnız kalmışlardı. Eve girdi, merdivenlerden kendi odasına çıktı, kendine bir deste temiz gömlek, çorap ve külot seçti, çantasına doldurdu. Aşağıya inerken Senten'in çalışma odasına girip telefonu açtı. Operasyonlar odasındaki nöbetçi çavuşlardan biri cevap verdi. "Alo çavuş, bana mesaj falan var mı?" "Bir dakika efendim, bakayım." Birkaç saniye sonra sesi tekrar duyuldu. "Bir tek kişi aramış efendim 10 dakika önce. Bir kadın. Adını bırakmamış." "Teşekkürler çavuş." Şasa telefonu hemen kapattı. Elinin titrediğini, soluğunun hızlandığını hissediyordu. "Adını bırakmayan bir kadın. O olmalıydı. Neden hala bu numarayı aramamıştı? Vardı onda bir numara. Telefonun başında bekliyor, iradesiyle onu çaldırmaya çalışıyordu. Hiçbir şey olmadı. 5 dakika sonra Şasa odada gezinmeye başladı. Bir pencereye, bir oymalı çalışma masasına gidip geliyordu. Gözü sessiz duran telefondaydı. Kararsızdı Şasa. Merkeze mi dönmeliydi? Orayı mı arardı kadın? Ama ya burayı ararsa? Çavuşu mu aramalıydı? Ama o zaman bu hat meşgul olurdu. Haydi diye yalvardı, haydi. Saatine baktı. Bu kararsızlıkla 35 dakika kaybetmişti. Gitmek zorundayım. Bütün gün burada bekleyemem. Masaya yürüdü. Elini telefona uzatırken telefon çaldı. Şasa buna hazır değildi. Ses sinir sistemini etkiledi. Kulaklığı hemen kaptı. Üsteğmen Courtney dedi Afrikaner dilinde. Siz misiniz Mevru? Numarayı unutmuştum. Eve dönüp almak zorunda kaldım. Sesi koşmuş gibi soluk soluğaydı. Daha önce arayamadım. Kalabalıktı. Kocam sustu. Çok fazla şey söylemişti. Ziyanı yok, kaygılanmayın, her şey yolunda. Değil dedi kadın. Yapacakları şey çok korkunç, akıl almaz. Bana söylemek istiyor musunuz? Mareşalı öldürecekler. Mareşalı mı? Ağabeyi, Mareşal Smuts'ı. Şasa bir an konuşamadı, sonra sesi yükseldi. Bunu ne zaman yapmayı planladıklarını biliyor musunuz? Bugün, onu bugün vuracaklar. Buna imkan yok. İnanmak istemiyordu. Ağabeyi bugün Masa Dağı'na çıktı. Pikniğe gitti. Yanında... Evet, evet, kadın hıçkırıyordu. Dağda. Beyaz kılıç onu dağda bekliyor. Ah, ulu tanrım diye fısıldadı Şasa. Kendini felç olmuş gibi hissediyordu. Uzun bacaklarının içi beton dolmuş, ciğerlerine ağırlık çökmüş, soluk alamıyordu. Cesur bir kadınsınız dedi. Bu yaptığınız için teşekkür ederim. Telefonu kapayıp Sente'nin çekmecesini açtı. Altın oymalı Beretta tabancalar hediye kutusunun içindeydi. Birini eline aldı, dolu mu diye baktı. 6 kurşun haznede, biri de namludaydı. Ayrı bir kutuda da yedekleri duruyordu. Tabancayı kemerine soktu, fişekliği cebine tıktı, kapıya yöneldi. Tabancanın karşı karşıya gelmedikçe yararı olmazdı. Ama av tüfekleri silah odasındaki dolaptaydı. Cephane ayrı yerde, dolap anahtarı Jaguar'daydı. Hepsini toplamak için değerli dakikalar ziyan olacaktı. Bunu göze alamazdı. Piknik grubu yola çıkalı 40 dakika olmuştu bile. Dağ yolunun yarısına varmış olabilirlerdi. Sevdiği herkes oradaydı. Katil de onları bekliyordu. Ön merdivenleri atlayarak indi, Jaguar'ın sürücü yerine kapısını açmadan üstten bindi, motoru gürültüyle çalıştırdı. Dar yerde manevra yapıp arka lastikleri, çakılları saçarak mermi gibi ilerledi. Android kapısından çıktı, dağın dibine doğru dar virajları döne döne uçtu. Kaç kere yoldan çıkmasına ramak kaldı. Jaguar virajlarda itiraz mırıltılarıyla karşı geliyor, gıcırdıyordu ama 15 dakika sonra Kirstenbach botanik bahçelerinin kapısından geçmekteydi. Sonunda Şasa arabayı orman müdürlüğünün önündeki otoparkta durdurdu, öteki arabalar sırayla bırakılmıştı. Daimler, Bentley, Deniz Wrightson Packard'ı ama başka araba yoktu otoparkta. Başını kaldırıp 2000 fitlik dağa baktı. Skeleton doruğuna çıkan kıvrımlı patikayı görebiliyordu. Breakfast kayasındaki gamze gibi çukuru aşıp sonra dağın düz tepesine ulaşan yol. Patikadan bir dizi benek de görünmekteydi. Ormandan yeni çıkmışlardı. Ağabeyi'yle büyük baba yine hızlı adımla gidiyor. Birbirlerine kadar formda olduklarını kanıtlamaya çalışıyorlardı. Elini gözüne siper yaptığında Mater'in sarı elbisesini, Tara'nın firuze eteğini tanıdı. Minik renkli noktalar, baştakilerin çok gerisinde kalmıştı ikisi. Şasa koşmaya başladı. İlk alçak yamacı tırıstır hızıyla aldı, nehir boyunu izledi, bir dizi düzensiz basamaktan çıktı. Hızla gidiyordu ama pabuçlarının altı ince deriydi. Ona pek destek olmuyordu. Ormandan çıkarken hızlı hızlı soluyordu. Gömleği terden sırılsıklamdı. Doruğa daha 100 fit vardı. piknik grubuyla arayı biraz kapatmış olduğunu hemen gördü. En önde giden iki kişi Aobaas'la büyük babaydı. Bu uzaklıktan hangisinin hangisi olduğunu anlamaya olanak yoktu. Onların birkaç adım gerisindeki Blaine'di. Özellikle geri kalıyor, ihtiyarları güçlerinin üzerinde hızlı yürütmemeye çalışıyordu. Grubun geri kalanı ya toplu halde ya tek başınaydı. Kadınlar en arkada kalmıştı. Shasa derin bir soluk çekip bağırdı. Kadınlar durdular. Yamacın aşağısına baktılar. "Durun!" diye bağırdı Shasa ciğerlerinin tüm gücüyle. "Durun!" Kadınlardan biri el salladı. Herhalde Mati'ydi. Sonra tekrar tırmanmaya başladılar. Onu tanımamışlardı. Dur emrini de anlamamışlardı. İnsan canlısı bir sporcu sanmışlardı Shasa'yı. Vakit kaybediyordu. Ciğerlerindeki yanmaya aldırmadan bozuk zemin üzerinde sekerek tekrar koşmaya başladı. Sırf iradesinin gücüyle tırmandı. Tara arkasına baktığında Shasa ancak 3 metre gerisindeydi. "Shasa!" diye bağırdı kız. Sevinmiş ama çok da şaşırmıştı. "Burada ne işin var?" Shasa yıldırım hızıyla onun yanından geçti. "Duramam!" diye inledi. Tırmanmayı sürdürdü. Anna ile Mater'in de yanından geçti. "Ne oldu Shasa?" Sonra. Konuşmaya zaman yoktu. Tüm varlığı o acı içindeki bacaklarındaydı. Terleri gözüne giriyor, görüşünü bulandırıyordu. Grubun en başındakilerin doruğa doğru son yokuşa başladıklarını gördü, durdu, tekrar bağırmayı denedi. Sesi acı bir inilti gibi çıktı. Büyük baba ile Aobaas tepeyi aşıp gözden kayboldular. Blaine ancak 20 adım arkalarındaydı. Kurşun sesi mesafeden ötürü boğuk geldi ama Shasa yine de Mauser'in tipik sesini tanıdı. Bir yerlerden nasılsa bulduğu yepyeni bir güçle doruğa doğru tırmandı, yankı hala kulaklarındaydı. Birinin bağırdığını duydu ya da kendi hıçkırığı geliyordu kulağına. Kanı kulaklarında zonkluyordu. Ayrım sonu.